Kötü hissetmekten korkuyoruz. Zor duygulardan kaçmak istiyoruz. Oysa her duygu bize bir mesaj taşıyor. Hissettiğimiz her duygu ortak insanlığımızın parçası. Rahatsız, olumsuz, ıstıraplı duyguları tecrübe etmek kolay değil ama zoru güce dönüştürmek mümkün. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Duygulardan bahsetmeye devam edeceğim bu bölümde. Son birkaç bölümde olduğu gibi özellikle zor duygulardan, zor duyguları hissedebilmekten söz edeceğim. Konu duygular olunca sevdiğim bir benzetmeyle başlamak istiyorum. Duygularımızı bir otomobilin gösterge paneli olarak hayal edebiliriz. Biliyorsunuz gösterge panelinde çeşitli semboller ve uyarı ışıkları bulunur. Kontak açılınca araba çalışmadan hemen önce bu semboller yanıp söner, çeşitli renkler belirir. İşte duygular da böyle. Tıpkı arabanın bakıma ihtiyacı olduğunda gösterge panelinin sinyal vermesi gibi, duygularımız da hayatımızdaki bir şeyin kontrol edilmesi gerektiğini, dikkat edilmesi ve belki bakımdan geçirilmesi gerektiğini işaret eder bize. Nasılız? Güvende miyiz? İyi miyiz? Sınırlarımız tehlikede mi? Genel olarak fiziksel veya sosyal durumumuzla ilgili, güvenliğimizle ilgili mesajlar taşır duygular. İçinde bulunduğumuz durumlara dair bize değerli bilgiler sağlayan birer haberci gibidirler. Bu bilgiler neden değerli? Çünkü hayatta kalabilmek için içinde bulunduğumuz durumda bize avantaj sağlayacak, hayatta kalma ihtimalimizi güçlendirecek davranışları ortaya koyabilmek için nasıl hissettiğimizi fark etmek ve anlamak önemli. Arabanın gösterge panelinde yanıp sönen bir ışığı görmezden geldiğimizde arızalara, hatta kazalara açık hale geliyoruz, değil mi? Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Duygular tedavi edilmesi gereken birer hastalık değil. Bir duygunun kötü olması, kötü hissettirmesi, zor olması, rahatsızlık vermesi, o duygunun kurtulmamız gereken, uzak durmamız gereken bir kötülük olduğu anlamına gelmiyor. Mesela sürekli endişe içindeysem veya hiçbir şey beni heyecanlandırmıyorsa, çok sık can sıkıntısı hissediyorsam ya da huzursuzsam, telaşlıysam, bunalıyorsam, herkes sinirime dokunuyorsa, bu saydıklarımın hiçbiri tecrübe etmesi kolay ve zevkli duygular değil, ama hepsinin bize kendimizle ilgili taşıdığı bir mesaj var. İçinde bulunduğumuz duruma dair, içinde bulunduğumuz durum hakkındaki düşüncelerimize dair bize anlatmak istediği, söylemek istediği bir şeyler var bu duyguların. Bu yüzden az önce söylediğim gibi en kötü, en rahatsız edici duyguyu bile kaçınılması gereken bir hastalık, bir tehlike gibi görmek yerine hissettiğimiz duyguyu fark etmek, kabullenmek ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Duygular tehlikeli değil. O duyguyla eyleme geçmediğimiz sürece hissettiğimiz her duygu normal. Bu podcast'te ta en başından beri vurguladığım önemli bir nokta var. Düşünce ve duygu ilişkisi. Bir şey düşünüyoruz ve düşündüğümüz şey bir duygu yaratıyor. Kısacası düşünceler duyguları tetikliyor. Düşüncelerimizin duygularımızı şekillendirme gücüne sahip olduğu bir gerçek. Ancak bu düşüncelerin başlangıç noktasının genellikle sinir sistemimizin durumu olduğunu fark etmek önemli. Sinir sistemimiz sakin ve dengeli olduğunda daha olumlu, daha net düşüncelere sahip olma eğilimindeyiz. Ama sinirlerimiz ayaktaysa eğer, sinir sisteminde bir dengesizlik varsa, olumlu, gerçekçi, akılcı, sakin bir şekilde düşünmek kolay olmayabilir. Bunun en net örneklerinden bir tanesi uykusuzluk. Uyku, sinir sistemini onarmak ve düzenlemek açısından çok önemli. Uykusuz kaldığımızda beynimiz stres etkenlerine karşı daha hassas hale geliyor. Bu yüzden uykusuzken daha hırçın, gergin, kötümser, mutsuz hissedebiliyoruz. Uykumu almadığımda bütün dünya bana düşmanmış gibi hissediyorum ben. Temel ihtiyaçlarımız karşılanmadığında sinir sistemi tehdit altındayım, tehlikedeyim diye alarma geçiyor çünkü. Beynimiz bizi korumak üzere hayatta kalma dürtüsüyle yapıyor bunu. Uykusuzken, açken, çok yorgunken dinlenememişsek ya da çok üşüyorsak mesela bu tip durumlarda sinir sistemi zarar gördüğü için sakin kalmak, net düşünmek, akıllıca hareket etmek zor hale geliyor. Mesela bu yüzden kendimizi iyi hissettiğimizde bir eleştiriye vereceğimiz tepki başka, aç, yorgun, uykusuzken vereceğimiz tepki bambaşka olabiliyor. Bir önceki bölümde değinmiştim. Düşünceler zihnin dili, duygularsa bedenin dili. Her duyguyu somut fiziksel işaretleriyle tecrübe ediyoruz. Zor bir duygu yaşarken bunun zihnin diliyle, düşüncelerle, telkinle idare etmeye çalışmak kolay değil. Kökleri bedenimizde olduğu için duygularımızı anlamak ve yönetmek, bedenimizle bağ kurarak, bedensel farkındalık yoluyla başarabileceğimiz bir şey. Bu ne anlama gelir peki? Duygular ortaya çıktığında fiziksel olarak yaşadığımız hislerin, gerilimlerin veya rahatlığın farkında olmak. Örneğin önemli bir sunum, bir görüşme, bir toplantı öncesindeki stres hissini düşünün. Strese girdiğimizde vücudumuz nasıl tepki verir? Herkes için aynı değil tabii ama şöyle gözlemleriniz olmuştur. Stresle nabzımız hızlanır. Derin ve rahat nefesler yerine daha sığ, daha hızlı, kesik nefesler alıp vermeye başlarız. Kaslarımız gerilir, bazen ellerimiz titrer. Konuşurken sesimizin titrediğini fark ederiz. Bu bedensel sinyalleri tanımak ve fark etmek, duygusal durumumuza ilişkin bir içgörü kazanmamızı sağlar. Ve bu içgörü duygularımıza daha bilinçli ve yapıcı bir şekilde yanıt vermemize yardım eden bir pusula görevi görür. Duyguların bedenimizdeki dilini daha iyi anlamaya başlarız. Stres, endişe, panik gibi duygular yaşadığımızda mesela nefese odaklanmak, derin ve yavaş nefes alıp vermek, bedene odaklanmak, bir şeyler düşünerek, düşünce yoluyla sakinleşmeye çalışmaktan çok daha etkili olabilir. Peki bedene odaklanmak, dikkati duygunun yarattığı fiziksel işaretlere yöneltmek ne anlama geliyor? Biraz bunun üzerinde duralım. Kötü bir duygu hissettiğimizde, zor, negatif bir duygu hissettiğimizde, kafamızın içinden çıkıp bedenimize yönelmek, o duyguyu bize hükmeden, neredeyse gizemli bir güç olmaktan çıkarıp, somut işaretleriyle tanımlayabileceğimiz daha anlaşılır, daha kolay bir tecrübe haline getirecek. Çok kötü hissediyorum dediğimizde bu muğlak bir ifade. Ne demek çok kötü hissetmek? Net olarak tanımlayamadığımız her şeyi daha güçlü, daha zor algılamaya yatkınız. Kötü hissettiğinizde kendinize sorun. Tam olarak ne hissediyorum? Bu duyguyla bedenimde hissettiklerim neler? Vücudumun en çok neresinde hissediyorum bu duyguyu? Somut olarak hissettiklerim neler? Sonra tek tek bunları tanımlayın. Göğsümde bir baskı duyuyorum mesela. Midemde bir kasılma hissediyorum. Nabzım hızlandı. Boyun kaslarım gerildi. Şakaklarımda bir zonklama başladı. Avuçlarım terliyor. Sırtımda bir soğukluk, bir ürperme duyuyorum. Duyguyu bedenimizde bulmak ve fiziksel işaretlerini fark etmek, kötü diye nitelediğimiz o muğlak hissi elle tutulur hale getirecek. Daha kontrol edilebilir hale getirecek. Tanımlayamadığımız muğlak kalan bir şeyi yönetebilmek çok zor çünkü. İç dünyamız üzerindeki kontrol duygumuzu geri kazandıracak bize bu. Pratik bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim önemli bir işi bitirmeniz gerekiyor. Teslim tarihi yaklaştı ve kötü hissediyorsunuz. Stresli, endişeli, gergin. Her neyse, hissettiğiniz duygu en çok midenizde bir kasılma olarak fark ettiriyor kendini. Vücudunuza odaklandığınızda duyguyu en çok midenizde hissediyorsunuz. Birinci adım bu. Fark etmek. Ne hissettiğinizi somut olarak fark etmek. Acele etmeyin. Önce midenizdeki hissi, o kasılmayı, gerginliği iyice bir hissedin. Korkacak bir şey yok. Sonra burnunuzdan derin ve yavaş bir nefes alın ve nefesinizi midenize doğru yönlendirin. O derin nefesin karın bölgesine, midenize ulaştığını ve onu çevrelediğini hayal edin. Sonra nefesinizi verirken, yavaş ve uzun bir solukla nefesinizi verirken, o kasılmanın, o gerginliğin yumuşadığını hayal edin. Dilediğiniz kadar tekrarlayarak yapın bunu. Her duygunun fiziksel işaretleri için uygulayabileceğimiz basit bir nefes tekniği bu. Ne hissediyorsak, ne hissediyor olursak olalım, çok zor, çok rahatsız duygular yaşarken bile kendimize hatırlatacağımız önemli bir şey var. Çok basit bir cümle bu ama çok etkili. Cümle şu: böyle hissediyor olmam çok normal. Çok normal, çok doğal, çok insani bir şey böyle hissediyor olmam. Deneyin bunu. Kendinizi berbat hissettiğiniz bir anda bir nefes alın. Gözlerinizi kapayın ve şimdi şu anda böyle hissediyor olmam çok normal diye hatırlatın kendinize. Yaşadığınız duygu ne olursa olsun. Endişe, utanç, suçluluk, huzursuzluk, keder, stres, bıkkınlık, can sıkıntısı, yalnızlık, hayal kırıklığı, özlem, öfke, kıskançlık, pişmanlık, asabiyet, nefret. Her duygu her insanda var. Her duygu ortak insanlığımızın parçası ve hissettiğimiz her duygu çok normal. Bunu yapmak bence iki fayda sağlıyor. Bir kere duyguyu normalleştirdiğimizde duygunun üzerimizdeki gücü bir parça azalacak. Hissettiğimiz duygudan korkmamayı öğretecek bize bu. Böyle hissetmemeliyim. Neden bunu hissediyorum? Bende bir bozukluk var. Bu doğru değil, bu yanlış diye kendimizi yargılamamış olacağız. Çünkü hissettiğimiz duygu yüzünden kendimizi yargıladığımızda, suçladığımızda ya da duyguyu reddetmeye çalıştığımızda duygusal tecrübeyi çok daha zor hale getirmiş oluyoruz. Böyle hissetmem çok normal hatırlatmasını sağladığı ikinci fayda ise şu: kendi duygularımızı anladığımızda ve kabullendiğimizde başkalarının bizim duygularımızı onaylamasına ihtiyaç duymayacağız. Kendi duygularımızın koruyucusu olmak, başkaları tarafından doğrulanma ihtiyacımızı azaltacak. Duygularımızın gerçekliğini kimseye ispatlamak zorunda değiliz. Duygularımızı kimseye beğendirmek zorunda değiliz. Çoğumuz yaşamışızdır, bu yüzden bazen iyi niyetle söylenen bir takım telkinler ters tepki yaratabilir. "Sakin ol canım, ne var bu kadar büyütecek?" mesela. "Böyle hissetmen çok saçma, çok abartıyorsun. Bu kadar üzülecek bir şey yok ama stres yaptın, rahat ol." Hissettiğimiz her duygu gerçek, hissettiğimiz her duygu normal ve en önemlisi hissettiğimiz her duygu bizim sorumluluğumuzda, bizim meselemiz. Duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek, özgürlüğe giden yol bu. Kendimiz için yapabileceğimiz en değerli şeylerden biri bu. Eğer dinlemediyseniz podcast'in 6. bölümünde bu konuyu ayrıntılı olarak işlemiştim. Duygularımızdan Kim Sorumlu isimli bölümde. Kişinin kendi duygularını tanıması ve kabullenmesi kendini anlamanın yolu. Özellikle duygularımız söz konusu olduğunda başkalarından, başka insanlardan birçok beklentimiz var. Bizi anlasınlar, bizi kabul etsinler istiyoruz. Saygı görmek, sevgi, şefkat, anlayış, sabır, nezaket, takdir, övgü. Başkalarından birçok beklentimiz var. Ama bir düşünün, bu çok önemli. başkalarından beklediğiniz şeylerin ne kadarını siz kendinize veriyorsunuz? Siz kendinizi anlamaya, duygularınızı anlamaya, kabullenmeye ne kadar açıksınız? Kendinize karşı ne kadar saygı ve sevgi dolusunuz, ne kadar sabırlısınız, şefkatlisiniz, affedicisiniz? Kendimize gösterdiğimiz anlayış, kendimize sunduklarımız ne kadar eksikse, başkalarından beklentilerimiz o kadar artacak. Öz sevgimizden, öz saygımızdan ne kadar mahrumsak, iyi hissetmek için, değerli hissetmek için, mutlu olmak için başkalarına olan bağımlılığımız artacak. Duygularımızla kurduğumuz ilişki bu yüzden çok önemli. Evet, kötü hissettiğimizde, rahatsız, zor bir duygu tecrübe ettiğimizde önce duyguyu fiziksel işaretleriyle fark ettik. Bunu yaparken hissettiğimiz duyguyu zihnimizde normalleştirdik. Böyle hissediyor olmam çok normal diye hatırlattık kendimize. Duygusal tecrübeyi kolaylaştırmak için yapabileceğimiz bir şey daha var. Hissettiğimiz duyguyu tek bir sözcükle tanımlamak. Korku, üzüntü, pişmanlık, şüphe, tek bir sözcük. Ne hissediyorum? Hissettiğim bu duygunun ismi ne? Bu duyguyu bir sözcükle adlandırmanın, bir duyguyu bir sözcükle adlandırmanın sakinleştirici bir etkisi var çünkü. Karanlık bir odada ışığı açmaya benziyor bu. Görmediğimiz, tanımlayamadığımız, muğlak kalan, belirsiz kalan her şey daha korkutucu. Mesela hayal kırıklığı hissediyorum. Seni görüyorum, ne olduğunu görüyorum, hissettiğim duygunun ismi hayal kırıklığı dediğimizde, o zor ve rahatsız, o ıstıraplı duyguyu bir sözcükle netleştirdiğimizde, beynimize anlaşılır açık bir mesaj vermiş oluyoruz. Çünkü şöyle bir şey var, şiddetli, yoğun bir duygu hissetmek demek, beynin duygulardan, duygusal tepkilerden sorumlu olan bölgesinde, amigdala o bölgenin adı, yoğun bir aktivite var demek. Amigdala beynin duygusal alarm sistemi. O aktiviteyi, o duyguyu bir isimle çerçevelediğimizde alarm sisteminin yatışmasına yardımcı oluyor bu. Beynimizin bir de mantıklı düşünme, planlama, karar verme gibi işlevlerden sorumlu bir başka kısmı var. Akıllı beyin diyorum buna, daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Prefrontal korteks beynin bu bölgesinin adı. Benzer şekilde hissettiğimiz duyguyu etiketlemek, isimlendirmek beynin bu akıllı, mantıklı bölgesini devreye sokuyor. Sakinleşmeyi sağlayan bunlar. Rahatsız, olumsuz, ıstıraplı duyguları tecrübe etmek kolay değil. Bu yüzden kaçmak istiyoruz, bastırmak istiyoruz, bir an önce kurtulmak istiyoruz o duygudan. Ama bunları yapmak neredeyse hiçbir zaman işe yaramıyor. Geçici olarak rahatlıyoruz belki ama uzun vadede kalıcı bir çözüm sağlamıyor bize duygulardan kaçmak. Dahası zor duygulardan kaçmak için yöneldiğimiz ve bizi geçici olarak rahatlatan, anlık zevklerle, kısa vadeli iyilik hissiyle rahatlatan davranışların hayatımızda yarattığı sonuçlar bizim için iyi olmuyor. Podcast'in son iki bölümünde belirttiğim gibi bizi mutsuz eden alışkanlıkların, arzu ettiğimiz hayatı kurmaktan bizi alıkoyan, değiştirmek istediğimiz, vazgeçmek istediğimiz davranışların gerisinde hissetmekten korktuğumuz, hissetmek istemediğimiz zor duygular var. Bu yüzden çözüm kaçmak değil, hissetmeye açık olmak. Bunu yaptığımızda ne kadar güçlü olduğumuzu göreceğiz. Her duygunun bize verdiği bir mesaj var. İhtiyaçlarımızla ilgili, içinde bulunduğumuz durumla ilgili bilgi taşıyor duygular. O mesaja, o bilgiye kulak vermek bizi daha dirençli ve daha akıllı bir hayata taşıyacak. Duygularımızı kabullenmek ve anlamak benliğimizle kurduğumuz bağı kuvvetlendirecek. Şunu unutmamalı. Hiçbir duygu kalıcı değil. Her duygu gelip geçici. Bizim gibi. Biz de gelip geçiciyiz. Sahip olduğumuz tek hayatı, bu gelip geçici hayatı, tüm duygusal gerçekliğiyle yaşamak bizim elimizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.